Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Zehra Keleş'in Kafir Devlet'ten Erkek Devlet'e Nasıl Feministleştik başlıklı kaydını ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Formasyonu İslam feminizm üzerine değil. ve böyle bir hani incelikli bir İslam feminizm bilgisi sunamayacağım. Böyle bir tezim, araştırmam vesaire yok bunun üzerine. Benim kendi alanım, ben Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika yüksek lisansı yapıyorum ve boşanmanın ekonomi politiği gibi bir şey çalışıyorum. O yüzden hani çok teorik sorularınızı karşılayamayabilirim. Yani böyle yaklaşık 30 yıldır İslamcı erkeklerle ve İslamcı kadınlarla sosyalleşen, işte politikleşen, birleşen, dövüşen ve hani bir süredir de feministleşen biri olarak aslında bugün şeyi istiyorum, yani bu 8 Mart'larda giderek başörtülü kadın görmenin olağanlaşmasının dinamiklerini böyle bir yönüyle açmayı umut ediyorum. Yani bir aktivistin sunumu bu. O yüzden çok derinlikli bir şey sunmayacağım ama hedeflediğim şey şu, sizle şeyi hissedebilmek istiyorum. Yani bundan yaklaşık 30 yıl öncesinde köklenen ve yani bugün buradakinden birçok açıdan çok farklı olan ama bir o kadar da ilişkili olan bir tür feminist atmosferi aslında beraber işte hissedebilelim istiyorum. Yani o yüzden hani bilgiden çok böyle bir atmosfer sunmaya çalışacağım size. Yani adı konmamış bir feminist atmosfer aslında bu ve yöntemim ne? Şimdi ben artık hepimiz yani bugün bir avuçtan fazlası olduğumuzu biliyoruz Müslüman feministler olarak ve hani söylenmeyeni söylediğimizi, düşünülmeyeni düşündüğümüzü falan da düşünmüyoruz. Çünkü hani böyle tartıştığımız meselenin ciddi bir kökü ve hafızası var. Buna vakıfız ve hani bu köksüzlüğü yırtmak bana çok iyi gelmişti. Bu yüzden diğer üçüncü kuşak Müslüman feminist lere de iyi geleceğini düşünerek kendi bireysel arşivime yöneldim. Ve bu arşivde ve hani bir takım aile avantajıyla hiç yazılmayacak olan bir takım söylentilere yöneldim. Ve hani burada şeyi çok net çok berrak bir şekilde izleyebiliyorum bu arşivde. Yani böyle yaklaşık 80'lerin sonundan 2000'lerin başına kadarki bütün İslamcı kadın dergilerini taradım. Ve böyle bağırıyor, yani geliyorum diye bağıran ama birçok açıdan işte yönü şiddeti zaman zaman değişen işte farklı bağlamlarda farklı formlar alan ya da hani bir takım kazanımlar elde edilene kadar orada sessizce bekleyen ama gerçekten geliyorum diye bağıran bir feministleşme eğilimi gördüm İslamcı hareket içerisinde. Bunu izleyebilmek biraz sadece arşivle mümkün olabilir çünkü hani bugün savruldukları yerden buna şey yapamıyorsunuz. Hani bunu tam oturtmak mümkün değil. Dolayısıyla bir takım dergileri karıştırdım. Sözlü tarih tekniklerini falan uygulayarak bir takım görüşmeler yaptım. Bunlardan aldığım şeyleri size sunmaya çalışacağım. Peki bu hani nasıl İslamcı hareket gibi bir hareket içinde bir feministleşme eğilimi geliyorum diye bağırabilir. Yani bunu şuradan gördüm. Bir takım işte iktidar, eşitsizlik, tahakküm, otorite gibi meselelere kafa yormuş, bunlardan muzdarip, bunlardan dolayı bedel ödediğini düşünen, işte bunlarla aktif mücadele içerisine girmiş bir takım kadınların evin içine döndüklerinde de benzer bir şekilde sorun çıkarma potansiyelleri, işte bu aynı meseleleri tekrar evin içindeki tezahürleriyle düşünebilme, o ilişkiyi kurabilme eğilimlerini izlediğimde gördüm bu feministleşme temalini. İşte belli fay hatları var, çok eşlilik gibi, işte darabe, bu erkeğe kadını dövme ruhsatı veren fıkhi hüküm gibi, işte çok eşlilik, nedir başka, eşitsiz miras, eşitsiz şahitlik gibi belli fay hatları var ve aslında bu fay hatları üzerine çok ciddi tartışmalar dönüyor, ciddi bir orada bir külliyat var ama temel kaygı şu, yani gerçek İslam'ı aklamak, bir şekilde sekülerlere bu meseleleri açıklamaya çalışırken, gerçek İslam'ı aklamaya çalışırken aslında orada çok ciddi bir kopuş potansiyeli de doğuyor. Bunu biraz açmaya çalışacağım. Ailem İslamcı politikanın temel aktivistlerinden biri anne babam ve hani bu ailede büyümenin verdiği hem arşive ulaşabilme hem de bir takım o işte hiç yazılmayacak olan söylentilere ulaşabilme avantajımı kullandım. Ve hani bayağı bütünlüklü bir seyir izleyebildim. Dergileri karıştırdım. Mesela Evrensel Kadın o dönem İrancı, işte radikal denilebilecek kadınların çıkardığı bir dergi. Görece daha entelektüel kadınlar ve işte çeviri hareketiyle mobilize olmuş kadınlar. Kadın ve Aile dergisi bir tık işte cemaat ve tarikatların pozisyonunu aslında örnekliyor. Organik olarak bir cemaatle bağı da var. İskender Paşacılar diye bilinen. Ve daha işte gelenekçi, antireformist, fıkıhçı pozisyonu örnekliyor benim için. Sena dergisi de keza benzer bir şeyde pozisyonda gelenekçilik anlamında. Fakat onun organik bir bağı yok herhangi bir cemaatle. O daha çok işte milli görüş çizgisinde bir dergi. Bunların tüm kadınların elinden çıkan, sadece kadın yazarların olduğu dergiler bu arada. Ve Mektup dergisi Emine Şanikoğlu etrafında örgütlenen kadınlar eliyle çıkıyor. Aslında daha az entelektüel kaygıları olan, daha taşra kökenli kadınlara yönelik içerik hazırlayan bir dergi. Fakat işte temel, işte çekirdek ekibi aslında bayağı aktivist politik kadınlardan oluşuyor. Bu dergileri o dönem İslamcı hareket içindeki çeşitliliği bir açıdan gözden kaçırmamak için seçtim. Çünkü hani nasıl de geziciler, solcular diye AKP tek bir düşmanla savaştığını düşünüyor ve yanılıyorsa, o dönemde böyle yekpare bir İslamcı hareketten falan söz edemiyoruz. Dolayısıyla o çeşitliliği ve kadınlar arasındaki çeşitliliği de gözden kaçırmamak için bu dergileri seçtim. Yani şunu basitçe söyleyebilirim. Kadınlar için bu dört hattın dışında politikleşebilecekleri çok bir hat yok. Aslında üç hat diyebilirim. Çünkü Sena ve kadın ailenin aslında pozisyonları çok benziyor. Bu dergilerin neredeyse tamamını, bütün sayılarını okudum ve size işte temel şeylerini çıkarttım, temalarını. Şimdi nostalji seviyorum. İşte arşiv, hafıza falan dediğim üzere anlamışsınızdır. Dolayısıyla şimdi 1987'ye gidiyorum. Yani bayağı benim çocukluk travmalarımdan biridir bu. Şimdi 1987'de Bilal Yıldızcı Ödemiş'in bir köyünden ailesine okumaya çıkıyorum diye çıkıyor ve evinden ve Afganistan'a cihada katılıyor ve işte şehit oluyor. İslamcı hareket içerisinde, Türkiye'deki İslamcı hareket içerisinde böyle bir devre açan bir genç. Onun ardından birçok genç de aslında üniversiteye okumaya diye çıkıp ailesini bu şekilde söyleyip dünyanın işte çeşitli yerlerindeki silahlı mücadelelere katılıyorlar. İşte hızlı ve fırtınalı bir dönem İslamcılar için. İşte çeşitli çeviri hareketleri var. İslamcılığın kurucu figürlerinden çeviriler yapılıyor. İşte Seyit Hüseyin Nasr, Ali Şerati, Mevdudi, Seyit Kutup gibi isimler çeviriliyor ve böyle hani aslında kalplerin dümeni bir tık devrim arzusuna kırılmış durumda. Böyle bir siyasetin meşruiyeti vesaire tartışılıyor. Çok ciddi tabii ki çeşitlilik var. İşte MTTB'ciler var, Darül Harpçiler var, laik düzende siyasetin meşru olmadığını düşünenler var, işte tarikatlar, cemaatler vesaire. Ama hani bunların dışında aslında bizim için çok daha temel olan bir ayrışmayı söylemek istiyorum. Yani bu grupların birbirine ne kadar benzemediği değil, ha, aynı grubun içinde bir kadının politikayla kurduğu ilişkiyle bir erkeğin politikayla kurduğu ilişkinin ne kadar benzemediği aslında beni şaşırtmıştı. Yani mesela Bilal öldüğünde işte Türkiye'deki İslamcı erkeklerin neler yaptığına bakıyorsun. İşte çok ciddi radikal işte hücre evleri, radikal eğilimler vesaire böyle bir değişik ağlar içerisinde. Ama kadınlar ne yaptı? Hani bu yazan bir şey değil. Hani Google'layabileceğimiz bir şey değil ama hani benim annemden dinlediğim kadarıyla kadınlar işte Bilal'in annesini ve kız kardeşini çağırıyorlar Ödemiş'ten buraya. Ve tabii ki klasik. Ondan önce bir böyle Bilal'in mücadelesi falan dinleniyor. O kahraman nasıl yetişti, hangi aile ortamında yetişti falan. Sonrasında Bilal'in evlenme çağında olan bir kız kardeşi var. Onun çeyizi için kermesler düzenleniyor. O kızcağız evlendiriliyor. Ve böyle aslında şehidin emanetini, kutsal görevi ifa ettiklerini falan anlatıyor annem. Böyle bir anlatı. Yani dolayısıyla kadınların hangi ağlarla ve pratiklerle politize olduğu ve erkeklerin nasıl bambaşka kahramanlıklar planladıkları bu evrede bence ciddi bir şey, ayrım. Yani Bilal'in bu veda mektubunu okuduğumda çok içlendiğimi hatırlıyorum. Yani onun böyle hani o giden gençliğine, adanmışlığına vesaire, ama bugünden okuduğumda mesela bu veda mektubunda çok ciddi şiddet nüansları görüyorum. Yani ama hani bu bir paket, yani ben hani arşivi karıştırdıkça bunu çok net gördüm. Bu bir paket ve Bilal'den bağımsız bir paket. Yani kafir devlet diye bir şey var ve ona kadınlar beddua eder, erkekler silahlanır ve işte erkekler bir takım politik kahramanlıklar peşinde oldukları için iş, güç, meslek, para falan meselelerine çok eğilemezler. Ama zaten kadınlar aza tamah etmeliler, işte çok mehir istememeliler, çok çeyiz istememeliler, çok güzel bir hayat istememeliler dünyaya dair. Çünkü erkeklerin şeyi... kahramanlaşmasının önünde engel bu kadınların dünyevi hırsları. Mesela Bilal de veda mektubunda kız kardeşine hani çok fazla tabak çanak bakıyorsun, bunlara bir ara ver, kendini maneviyata ver falan diye tavsiyeleri var. Şeyi de görüyorsunuz çok net, işte erkek kendini Kerbela'da Hüseyin olarak kurgulamış, ateşte İbrahim olarak kurgulamış, işte zindanda Yusuf olarak kurgulamış ve hani bütün bunlar olurken kadın sessiz sakin, arkasını toplayan kişi olmak zorunda. Yani aslında kadının kahramanlığının da bu dengeyi kurabilmesinden, bu erkeğin arkasını sessiz sakin toplayabilmesinden doğuyor. Buradaki aslında sembolik ama hani benim için çok belirleyici olan bu kadın ve erkeklerin farklı pratiklerle mobilize olmaları, politize olmaları benim için hali ilginçti. İşte bu genelde kermes işçiliği, işte hayırseverlik faaliyetleri, de evleri medreselere çevirmek, işte ev halkaları, ders halkaları falan gibi pratikler baskın kadınlar arasında. Ama tabii bir yandan da yani bu aslında kadınların pürpak evcimenler olduğunu göstermiyor. Yani ben öyle bir şey görmedim. Pürpak evcimenler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani yasak, başörtüsü yasağı kadınları hem özel alana iten bir şey hem de kamuya dair bir talepleri etrafında militanlaşmalarına da imkan sağlayan bir şey olduğunu gördüm. Bu çağrı hali ilginç bence. Böyle 22 yıl önce Emine Şenlikoğlu tarafından yapılmış bir çağrı. Yani aslında dönemin bana kadınlar için ne denli sancılı geçtiğini özetleyen bir çağrı. Kadınlara işte dünyaya dair her şeylerini terk etmeleri çağrısı yapılıyor. Yani bu dönem çünkü böyle bir despot, kafir, zalim, zorba devlet şeyi çok fazla var ve işte demokrasi, işte sistem eleştirisi vesaire çok baskın. Yani devletten bize dair ve bizim için bir şey olarak asla bahsetmiyor bu kadınlar yazılarında. Mesela 8 yıllık kesintisiz eğitim, zorunlu eğitim falan çok ciddi hedefleri haline gelmiş durumda. Çünkü okullar, işte Kemalist rejimin yoz kurumları, bizim ideal medreselerimiz çocuklar için evlerimizdir. Anlatısı çok ciddi var ve yani bu saydığım 3 politik hattın 3'ü de kendi işlerinde nüansları olmasına rağmen 3'ü de bu evleri medreseye çevirme, çocuklar için ideal okulları çevirme rolünü kadınlara biçiyor tabii ki. Bu şeylerine, o nüanslarına gireceğim ama hani bu kadınların devletle kurduğu ilişkiye dair bir iki bir şey daha göstermek istiyorum. Çünkü bana kalırsa bu hem aileyi, yani bu devlete ait hissetmeme ve devlete karşı duydukları o düşmanlık, hem aileyi bir ideal olarak kurmalarının şeyini kolaylaştırıyor bence. Çünkü hani devlete karşı aileyi çok ciddi konumlandırdığını görüyorum bu kadınların. Artı aynı zamanda hani bu biraz bir tık da radikalleşme imkanlarını da doğuruyor bence. Şimdi bu Gül Aslan'ın bulunabilen tek fotoğrafı. Google'ladığınızda kocasının fotoğrafı çıkıyor çünkü. Yani eşi DGM'de yargılanırken, idamda yargılanırken Gül bir süre işte hatta işte çok severek ve isteyerek girdiği Marmara İletişim Fakültesi'ni bırakmak zorunda kaldım falan diye anlatıyor. Okulunu bırakarak çocuklarla beraber bir süre kaçak bir hayat yaşıyorlar ve bu 3 yılı bulacak bir tutuklanma süreci var ve o süreci başlatan olayı anlatıyor burada. Ya aslında ben mesela bunu çok çok naif bir şekilde bu düşmanlığı özetleyen bir şey olarak görüyorum. Çünkü arkasından gelen adam hakkında kaygılanıyor. Acaba sapık mı? Ne işte polis mi? Ve polis olduğunu görünce rahatlıyor. Çünkü hani onun için polisin en doğal hali işkence etmesi ve hani başına ne geleceğini biliyor. Sapık olsaydı başına ne geleceği o kadar net değildi falan. Ve hani böyle çok soğukkanlı bir düşmanlık var, anlatısı var burada. Aynı yıl Hüda Kaya da cezaevinden bu Mektup dergisine bir mektup yolluyor. Orada da şimdi mesela kadın derneklerine sitem ediyor. İşte bu davaya yeteri kadar sahip çıkmadıkları ile ilgili. İçeride ne kadar işte diğer işte sosyalist kadınlarla, PKK'den kadınlarla nasıl o siyasi tutsak kadınlar nasıl güzel bir dayanışma örebildiklerini içeride ama bunu dışarıda göremediğini söylüyor. Ve Gül de mesela benzer bir şey söylüyor. İçeride nasıl işte beraber bir yaşam örebildiklerini. Ama mesela Gül şeyi de anlatıyor. Yani bazı sosyalist kadınların sizinle kalacağımıza hırsız ve orospularla kalırız diyerek işte kavga çıkardığını, hücreye başka bir yere ayrılmak taleplerini, dilekçe verdiklerini vesaire de anlatıyor. Yani aslında dışarısı gibi tıpkı. Hani böyle karşılaşmak, bazen kucaklaşmak, bazen çarpışmak demek. O gün de bugün de hani ama yani bütün anlatıları veremeyeceğim. Çok ciddi böyle diyalojik bir şey gördüm orada. Yani hem feministler, hem antifeministlerle, hem İslamcı erkeklerle, hem seküler erkeklerle, hem devletle, hem aile kurumuyla vesaire böyle sürekli bir diyalog içindeler ve hani sürekli pozisyonlar değişiyor ama tüm anlatıları kendim okuduğumda şunu çok net gördüm. Yani hani aslında bu icat edilen fıkhi bilgi onları çok şeye razı edebilirdi. Erkeklerin arkasında konumlanmaya ya da bir perdenin arkasından mücadele etmeye razı getirebilirdi bu fıkhi bilgi ama bunu göremedim. Yani hani böyle erkekler önde kadınlar arkada bir cemaat görmedim ben okuduğumda bu önyargıyla bakmış olmama rağmen. Hani ciddi bir var olma mücadelesi gördüm içerideyken ama bunun ismini koymama işte bu adını adı konmamış feminist atmosfer dediğim şey bu yüzden böyle. bu algıya da aslında bu erkeklerin arkasında saf tutan ve işte boyunduruğunu bayrak yapmış, haklarından bir haber kadınlar değiliz itirazını da çok sık şey yapıyorlar, dillendiriyorlar. Bu Sabiha Ünlü'nün yazısından bir şekilde aslında haklarından bir haber kadınlar olmadıklarını söylemeye çalışıyor. Yani biz erkeklerin arkasında konumlanan bir cemaat değiliz diye bunu sürekli dillendiriyorlar. Ama tabii ki burada farklılıklar, çeşitlilikler var. Mesela işte yani aslında başörtüsü özgürlük mücadelesinde yer alan grupların böyle dört başı mamur bir ajandası vardı. O da şuydu, işte komite ettikleri ilkeler bütünü şuydu falan gibi bir şey söylemek mümkün değil. Bunlar özgürlüğü elde ettikten bir adım sonrası yan yana yürüyebilecek gruplar dahi değillerdi aslında. Mesela işte Kadın ve Aile dersini çıkartan İskender Paşacılara göre kadın kamusal alana evet katılabilir ama işte mesela kadın erkek aynı sınıfta eğitim alamaz. Yani ama bunlar da bizzat mesela işte özgürlük istiyorlar. İşte eğitim hakkı olsun kadınların falan. Mesela hadi yasak kalktı. Şimdi hangi sınıflarda eğitim görecek bu kadınlar üzerine kimse konuşmuyor. Çünkü orada bir çatışma potansiyeli var. Bir süre orada bekliyor. Yine de bu işte kadın erkek karma eğitim almamalı diyen grup bile kadın erkek eşittir demek zorunda kalıyor. Bu böyle 88 yılından falan bu arada bir yazı. Fakat eşitlik diye tartıştıkları şey aslında bir nevi toplumsal cinsiyet adaleti falan gibi bir şey. Şerh düşüyorlar eşitliği ama yine de bir eşitlik söyleminden vazgeçmiyorlar. Çünkü hala orada bir işte İslam'ın onurunu kurtarmak kaygısı var. Onlara göre hani bu tamamlayıcılık hali eşitsizliğe engel değil. Fakat hani mesela bu kadın Evrensel Kadın dergisinde bu İrancı kadınlarda bir nevi erkeklere bir öfke, erkeklere yönelmiş bir öfke seziyorsunuz okuduğunuzda. Fakat burada zinhar yani mesele kadın erkek eşitliğini tartışırken bile mesele erkeklere dair bir şey olamıyor. Yani Allah'ın bize emanet ettiği erkeklere zinhar söz söylenemez. Yani mesela bunlar okunuyor mu bilmiyorum. Bana çok ilginç geliyor bu derginin pozisyonu. Erkekler çok çok net bunu söylüyorlar. Erkekler işte bizi Allah'ın emanet ettiği güçlü, koruyucu, rasyonel yaratışlı reisler. Ve yani biz de onların onlara stabil, işte derli toplu, asgari düzeyde derli toplu bir hayat sağlayabilecek doğurganlarız. Hani bu konuda çok netler mesela. Ama burada ilginç olan bence bu Ehl-i Sünnet'e dair benim çözemediğim muammalardan biri. Kadın boşanabilir mi sorusu var. Şunu söylüyorlar. Erkek iktidarsızsa ve çiftler arasında ahenk yoksa evet. Yani mesela bu işte geçimimi sağlamakla yükümlü Dışişleri Bakanı benim geçimimi sağlayamıyorsa boşanamıyorum. Çünkü zaten aza kanaat etmeliyim. İşte dünyada gözüm olmamalı. Beni dövüyorsa boşanamıyorum. Çünkü zaten Allah ona öyle bir ruhsat vermiş. Ve mesela beni aldatıyorsa da boşanamıyorum. Çünkü zaten çok eşlilik meşru. Ama iktidarsızsa katiyen boşanabilirsin deniyor. Yani hani bu böyle bir muhafazakar bir çerçeveden, böyle katı bir çerçeveden, böyle kadın cinselliğine dair bu kadar böyle imtina gösterme hali bana çok ilginç geliyor. Fıkıh despotizmi burada çok ciddi var. Burada onların örneklerini veriyorum. Hani bu Cihan Aktaş'ın kavramıdır ve kesinlikle cuk oturuyor bazı şey pozisyonlara. Burada yani her şey, bütün koca koca meseleler haram, helal, caiz mi, değil mi, işte mekruh mu, mübah mı falan. Yani bu çerçevede, bu kategoriler çerçevesinde tartışılabilir görünüyor. Ve mesele kadınlarsa eğer zaten bu kategorilerin şeyleri daha köşeleri, daha sivri. Yani asla fıkıh yorum kabul etmiyor kadınlarsa mesele. Kadınların sorunları adlı bir köşeleri var. İşte orada okuyucu kadınlar sorularını gönderiyor, editör de cevaplıyor. Ama böyle kadınların sorunları dedikleri şey... İşte akıntım geldi, abdestim bozulmuş mudur? Pijamayla namaz kılınır mı? İşte kaşlarımı almam caiz mi gibi şeyler. Ama bence burada hem cinsel içerikli sorular da var. Yani genelde şey işte klasik bir işte şöyle oldu, kızlıklarım bozulmuş mudur? Artı iktidarsız kocalardan yakınma mevzu. Yani bu derginin ciddi bir iktidarsız koca düşmanlığı var. Kocanın itibarını kadının gözünde düşüren ve dolayısıyla kadını kocaya itaatsizliğe iten, işte onu saygınlığını zedeleyen böyle bir hani gevşek bir aile formu yaratıyor iktidarsızlık. Dolayısıyla hani çok büyük bir kötülük olarak görüyorlar bunu. Aile yani formunu çünkü... bozuyor. İtaat eden kadın ve işte itaat eden erkek formunu bozuyor. Çünkü kadının gözünde çok saygı duyulmayan bir şey iktidarsız koca. Yani bunu böyle açıklıyorlar. Ama bir yandan da mesela erkek cinselliği şey olarak kurguluyorlar. Yani böyle asla zapt edilemez müthiş güçlü bir cinselliği var erkeğin diye de bir şey duruyor orada. Mesela sırf bu yüzden çok eşlilik meşru bu pozisyona göre. Çünkü hani bir kadınla... tatmin olamayacak kadar güçlü bir cinselliği var bu erkeklerin. Ama bir yandan da hani şey insafları da var. Mesela bunu bir şekilde ehlileştirmeye çalışmışlar. Yani kadını mağdur etmeyecek bir tür çok eşliliği savunuyorlar. İşte mesela ilk kadının rızası alınmadan ikinci kadın la evlenilemez. Ondan sonra ikinci kadına da ilk kadına ne verdiyse onu vereceksin. Kaç altın yaptıysa onu yapacaksın falan gibi şeyleri var. Emanet diskuru tabii ki burada çok güçlü. Yani ama bunu tabii şey olarak söylüyorlar. Hani bir iktidar kurmak için değil, korumak için emanet. Yani aslında yine çok eşlilik gibi kadına rağmen değil kadın için eşitsizliği savunuyorlar. İşte iğne oyası örneği, yemek tarifleri falan veren bir şey, dergi. Mesela cevizli makarnası iyi görünüyor. Her sayıda muhakkak çocuk gelişimi bilgileri, hamile yogası falan gibi böyle şeyler de var. Gördüm yani. Copy paste falan şeyler de gördüm. Mesela şey de var, kaynanamızla nasıl iyi geçiniriz? Gelin ve kayınvalide ezeli rakip değildir falan. Yani işte bir yandan da şey yapıyorlar, hala bir modernite savaşı var. İşte başlık parasıyla mehiri çarpıştırıyorlar. Diyorlar ki işte bakın işte sizin geleneksel kültürünüz kadına verdiği değer bu, yani gerçek İslam'ın kadına verdiği değer budur falan gibi. Yani az çok bence resim netleşti. Bu derginin pozisyonu bu ve hani aslında birçok cemaat ve tarikatın pozisyonunu örnekliyor. Bu evrensel kadıncılar da kadının her türlü kamusal alana kayıtsız şartsız katılabileceğini savunuyorlar ve hani bence bayağı yenilikçi. Bugün hani mesela Havle'de bile bu çevirisi falan hiç düşünülmemişti. İşte Zeynep Burucerdi'den falan işte İslam ve feminizm makaleleri falan çevriliyor o dönemde. İşte Ayetullah Mütahhari'den işte kadının kamuda aktif görev alması ne kadar aslında genel şeye, iyiliğe hizmet eder falan gibi işte fetvalar yayınlanıyor. Yani aslında Şii imamlardan, ulemadan, insanlardan falan onları konuşturtarak röportajlar aracılığıyla kadının sadece eve dair bir şey olmadığını söyletiyorlar o adamlara bir şekilde. Yani kadın her deliğe girebilir çok net görüyorum. Fakat işte şeyleri var. Mesela başörtüsü onlar için, yani İran devrimi tabii ki bir kadın devrimi bu kadınlar için. Ama işte başörtüsü şeyi olmamalı, zorunluluğu olmamalı. Ama bir yandan da işte örtünmeyi böyle diğer gruplara göre, yani diğer gruplar gibi şey olarak yorumlamıyorlar. Bir inanç özgürlüğü unsuru olarak yorumlamıyorlar. Kamu nizamına ait bir şey olarak yorumluyorlar. Dolayısıyla işte mesela hani başörtüsü zorunluluğu olmamalı ama ne kadar açık giyinebilir kadınlar kamuda? İşte teşhircilik kamu nizamını bozar mı bozmaz mı? Toplumu ifsad eder mi etmez mi? Bunları da tartışan kadınlar. Ama bir yandan hani bu kadın her deliğe girebilirin bir şeyi de şerhi de şu. Referans noktaları kul kadın. Yani hani bir erkekle eşit yaratılmış, eşit sorumluluklarla kuşanmış bir kul kadın anlayışları var. Ve yani mesela yeryüzünde adaleti sağlayın ayetini okuyor kadınlar ve diyorlar ki bu ayet beni de muhatap alıyor. Sadece erkeklere seslenmiyor Allah. O zaman sen benim kulluk vazifemi yapmanın önüne geçemezsin. İşte hareket alanımı kısıtlayamazsın. Müstakil bir Müslüman şahsiyet olmamın diyorlar. İlginç bir şekilde ataerkil kavramını kullanıyorlar ve hani bu derginin hiçbirinde bu kavram kullanılmıyordu henüz o dönemde gördüğüm kadarıyla. Tabii ki hani klişe olarak şeyi savunuyorlar. Gerçek İslam kadına hak ettiği değeri vermişti. Peki şu anki eşitsizliği neye borçluyuz? Bir, kötü yöneticilere, işte ayetleri yanlış yorumlayan kötü yöneticilere, zorbalara, diktatörlere. İki, bundan menfaat sağlayan erkeklere ataerkil ediyorlar. Evrensel kadının bu açıdan pozisyonu bana çok daha yakın geliyor. Çünkü hani bir bu eşitsizlikten menfaat sağlayan bir cins olarak erkekleri çok net tanımlamış durumdalar. Bir yandan burada işte zorba devlete direnirken zorba kocalara tutulduk falan eleştirisi var. Hani bunlar bana feminizme dair bir şeyler söylüyor mesela. Ama hani her şeye rağmen kadının kamusal alana katılmasını savunurken bunu aslında bir yandan da şu argümana tutunuyorlar. Yani kadın kamusal alandan dışlanırsa, bütün yeteneklerinden, kabiliyetlerinden arınmış bir şekilde özel alana hapsedilirse çocuklarımız nasıl yetişecek? İşte ideal İslam ailesi nasıl kurulacak, bu aileler nasıl birer medreseye dönüşecek, dolayısıyla kadını dışlarsanız işte İslam devletini de unutun, İslam toplumunu da unutun, İslam devrimini de unutun diye sesleniyorlar İslamcı erkeklere. Fakat hani işte kadın neden kalifiye olmalı, çocuklar için, ideal aile için şeyi kesinlikle var. Bir yandan da kadının aslında kamusal alana katılmasının ailedeki sorumluluklarını ihmal etmesi demek olmadığını da bir şekilde sürekli tekrarlıyorlar. Ama bu hani eşitlik meselesine, aile içi sorumluluklarda eşitlik meselesine dair böyle bir commitment'lar olduğu için şey değiller. Yani ihmal etmeyeceğiz görevlerimizi, bulaşığınız da yıkanacak, çamaşırınız da yıkanacak, yemeğiniz de olacak falan demiyorlar. Daha çok duygusal emekten bahsediyorlar. İşte işten yorgun argın dönsem de kocama güler yüzlü olacağım, çocuğuma şefkat göstereceğim, sinirli agresif bir kadın olmayacağım falan gibi şeyleri var. Yani bir şekilde erkekleri içini ferahlatmaya çalışıyorlar. Yani evlilik tasavvurları hala bir cennet aslında ve bunu açıkça bir cennet olarak söylüyorlar. Ama nasıl cennet olabilir evlilik? Aile içi roller eşit olarak paylaşılırsa evlilik bir cennettir diyorlar. Ama hani evliliğin bugün hiçbir koşulda cennet olamayacağını mesela tartışan bir reçele kıyasla aslında ne kadar benim için şey yani hayal kırıklığı oldu bunu duymak. Yani evlilik hala bir cennet olarak tasavvur ediliyor. Ama hani içlerine sinmeyen belli meseleler var hala rollere dair ve onu da işte bir şekilde bizim bugün yaptığımız gibi tarihselcilikle çözmeye çalışıyorlar. İşte o dönem gerekliydi falan gibi. Mesela çok eşlilik. Yani bu Kadın ve Aile dergisine benzer bir şekilde evet o dönemin koşullarında kadına rağmen değil kadın için çok eşlilik vardı diyorlar. Ama Kadın ve Aile dergisinden farklı olarak bugün böyle bir uygulamanın meşru zemini yoktur diyorlar çok net bir şekilde. Hatta böyle sanırım İran'dan etkilendikleri için böyle hoş bir dilleri de var. İşte aşk çokluk kabul etmez falan gibi. Tabii bir yandan mesela işte ikinci eş olmayı kabul eden kadınlara büyük bir öfkeleri var falan. Yani bunu kendinize nasıl yediriyorsunuz gibi. Hani sürekli feminizmle de bir diyalog görüyorum bu dergide. Feminizm olarak anan. İşte batıl inançlar, sistemler bilmem nesi falan olarak almayan nadir dergilerden biri. Ama işte feminizmi bir antifeminizm biçiminde değil ama işte sorunun tespiti noktasında evet feminizme katılıyoruz ama işte çözüm böyle olamaz. Çözüm kadınlara pür pak bir özgürlük anlayışı olamaz falan gibi şeyleri var. Aslında çözüm dedikleri şey de şu gerçek İslam gelecek ataerkiyi yenecek. İşte kadın kurtulacak gibi böyle işte biraz solcularınkini andıran bir tasavvurları var. Diğer yandan bu Emine Şenlikoğlu etrafında örgütlendiğini söylediğim, böyle daha az entelektüel kaygıları olan, daha böyle taşraya yönelik aslında içerik hazırlayan ama son derece aslında aktivist kadınlar tarafından yazılan işte bu üretilen bu dergide beni açan şu, aslında kadınların bir sorunu tartışırken hangi normlar üzerinden tartıştığı ama o sorunla gerçek hayatta karşılaştıklarında o normun nasıl böyle etrafından dolandıkları, onu tekrar şekillendirdikleri, nasıl çatlaklar yaratmaya çalıştıklarını falan çok güzel ortaya seren bir dergi. Yani aslında bu dergi İslamcıların o dönemde gerçek sorunlarının işte neremizden ne akıntı olursa abdest bozulur falan olmadığını çok güzel özetliyor. Mesela baskın olan sorun alanlarını ben size buraya getirdim. Bu gayet İslamcı, işte İslami tahsil almış, İslami statüsü olan erkeklerden dayak yiyen kadınlar. Yani aslında bu evliliklerin birçoğu ideolojik evlilikler. Yani işte iki dava arkadaşının falan evlenmesiyle kurulan aileler. Yani dolayısıyla kadınları dışarıdan işte seküler erkekler falan gelip dövmüyor. İşte Gülfer'in Aleviler için söylediği bir şeydi bu. Yani ve kadınlar sürekli işte aslında bu İslamcı kocalarından şikayetleniyorlar. İşte zorbalıklarından, hakaretlerinden, işte kilo aldınlarından, dayaklarından, evden kovmak, boşanmakla tehdit etmek falan gibi. Bayağı ciddi yakınmaları var. Fakat konu feminizmi tartışmaya geldiğinde işte erkekleri dışlayarak bir yere varamayız. Erkekler bizim işte Allah'ın bize emanet ettiği reislerimizdir ve şiddet gibi meseleler aslında seküler yoz, modern ailelerin sorunudur. Bizim ailelerimizde böyle şeyler olmaz pozisyonunda var. Ya da şöyle şeyler görüyorum. İşte erkek sürekli olarak kendine, kendi politik hayatına, kendi mesleki hayatına falan yatırım yapıyor. Kadın da haliyle sürekli görünmez emeğine yatırım yapıyor. Çünkü ne kariyer yapabiliyor, ne eğitim alabiliyor. Yani kamuya dair herhangi bir hayalini bile kuramayacağı bir şeyde, bağlamda. Dolayısıyla bu makas gitgide açılıyor. Erkek kendi sürecine kadın dahil etmediği için. Ve sonunda bu aslında erkeklerin ezel ebed özel alana dair olmasını istediği, böyle arzuladığı kadınları beğenmemeye başladığını gördüm. Ve işte kadınlar bunu çok bayağı işlenerek anlatıyorlar. Yani işte dışarıdaki şık giyimli, entelektüel, daha böyle nezaketli, işte daha başka dünyadan kadınlarla ilişkilenmekten kocam çok zevk alıyor. Benimle konuşmuyor bazı meseleleri artık diye çok fazla şikayetleniyorlar. Erkeklerin de mektupları var bu arada. İşte onlar da şey söylüyorlar. Yani biz ulu davamız için evlendik bu kadınlarla ve bu kadınlar giderek işte evlerinde oturup kısır yiyen, görümcesiyle kısır yiyen, işte işte dizi izleyen, temizlik yapan kadınlar oldular ve hani bizi tatmin etmiyorlar artık diye. Hani ama bir yandan kadınlar da cevap veriyor. İşte bize başka ne bırakılmıştı ki? Hani bize evler işaret edilirken bize başka ne bırakılmıştı gibi. Bunlar 90'ların başı, 92-93 öyle şeyler. Bu çok eğlenceli bence. Şimdi bu çok eşlik meselesi de tabii ki mektubun gündeminde ama bu çok keyifli bir yaklaşım var mektubun bu konuya. Vicdan azabı diye bir köşe yapmışlar. Çok eşlik yapıp pişman olan erkekler oraya mektup yazıyor. Rumuz ve şehir var genelde. İşte röportaj boyunca adam nasıl böyle bir hataya düştüğünü anlatıyor. Röportajın sonuna doğru da işte ben yaptım siz yapmayın falan diyor. Bir diğer tabii ki mesele de hala bugün imatipli gençlerin arasında falan çok yaygın olduğunu bildiğimiz. Flörtün meşruiyeti olmadığı için, flört günah olduğu için yapılan imam nikahları. Ve işte bunun sonunda mağduriyetini dile getiren kadınlar. İşte genelde şöyle oluyor işte gördüm beğendim ve işte tanımak istedim ama işte flört yasak olduğu için imam nikahı kıydık ve tanıdıkça sevmedim. Ama işte ayrılamıyorum ne yapmalıyım falan. İşte onlara genelde şey deniyor. Sevmemek yeterli bir boşanma sebebi değildir. Sevmeye çalış falan deniyor. Ya da işte imam nikahı adı altında cinsel olarak sömürüldüm. İşte ya hamileyim ya işte artık bakire değilim ve bunu ikinci ilişkime nasıl söylerim bilemiyorum. İşte mağdur oldum falan. Onlara da genelde tövbe et falan deniyor. İşte bu çok yanlış tövbe etmelisin. İmam nikahlı ev beraberlik yine ve ayrılmak istiyor. Fakat eşim talak hakkımı vermiyor gibi bir şey var. Yani akidelerine göre boşanma hakkı yok kadının. Dolayısıyla eşlerinden kendilerini boşamalarını rica ediyorlar. Erkekler de o kadını orada rehin tutmak için boşanmıyor. Ama mesela gidip tabii ki ailesinin gözünde meşru olan gidip bir resmi nikahlı evlilik yapabiliyor o kadın. O dini nikahın altında esir tutulmuşken, o hayatına devam edemiyorken o ediyor falan. Bunlar var. Yani tüm bu sorunlara cevap nasıl cevaplar vermişmiş bir de editörler falan onlara da baktığımda benim şaşırdığım nokta şu. Yani mesela bu çevrenin vasadına sorsanız ki kadının boşanma hakkı var mıdır? Size bir sürü böyle fıkhi bilgiler sunarlar. Bunlardan ilki şeydir. Kadın dini nikahı sırasında ben boşanma hakkımı elime almak istiyorum derse boşanma hakkı olur. Demezse işte ona o an öyle bir şey hatırlatılmazsa, o öyle bir bilgiden yoksunsa falan demezse boşanma hakkı yoktur. Bu bilgiyi kullanırlar ama mesela bu kadınlara cevap verirken asla bu bilgi kullanılmamış. Yani zulüm varsa boşan, sevmiyor musun o zaman biraz sevmeyi dene falan. Bayağı böyle common sense'de ilerlemiş bir şey. Mesela sekülerler derse ki siz çok çağ dışısınız, sizin kadınlarınız boşanamıyor bile derlerse pat bu fıkhi bilgiyi hemen öne sürebiliyorlar. Yani aslında bizim kim olduğumuza dair sınır çizen bir şey olarak fıkhi bilgiyi kullanıyorlar. Böyle hayati kararlar alırken referans noktaları değil yani aslında. Evden kaçmak isteyen genç kızlar var bir de. Bunlar genelde çok yaygın bir şekilde şöyle bir mektup silsilesi. Kendi kendine okumalar yaparak dindarlaşmış da hidayete ermiş. Sonrasında bu fark edilince aile büyüklerinden baskı gören kızlar. İşte baba namaz mı kılıyorsun sen odanda yoksa işte abi başörtümü taktın diyor falan böyle bir baskı, dayak, şiddet vesaire. Ve bu kızlar evden kaçmak istediklerini yazmışlar buraya. Çünkü böyle bir gerçeklik var. Yani bu kızlar boşuna yazmıyorlar. Benim annem de bütün lise hayatını böyle bir evde geçirmiş bir kadın. Ve bir hem hayırseverlerin paralarıyla, fonlamasıyla dönen evler aynı zamanda işte bir örgüt evi olarak falan da kullanılıyor. Böyle kadınların bir arada yaşadığı şeyler var. Hepsi ailelerinden kopmuş ve orada beraber dindarlaşıyorlar. Böyle evler var. Ama tabii mesela bu mektuplara hadi gel bizde de bir örgüt evi var gel falan demiyorlar. İşte babadır sabret, aileye sırt çevrilmez falan. Çünkü hani bir norm olarak onu hala koruyorlar. Ama bir yandan da tabii bugün olduğu gibi yine ailemiz tehlikede mi falan gibi etkinlikler çok gördüm bütün dergilerde. Ama mesela burada hoş yani yavaş yavaş artık ailemiz tehlikede mi konulu etkinliklerde kadınlar da konuşmacı olmaya başlıyor. Ve bunu sindirebilmiş kocalara bayağı iltifatlar düzülüyor bu dergide. Yani işte karısı konuşma yaparken sessizce arka sıralarda oturdu, mütevazi bir şekilde dinledi. Hani erkeklik gururunu bir şekilde terbiye etmiş adamlar çok böyle övgüye layık bulunuyor. İşte erkek eşine ben senin yanındayım diyordu falan. Böyle bayağı bir dramatize ediyorlar. Postkolonyal Müslüman erkek diye bir şeyden bahsediyorlar literatürde. Ve ben böyle Türkiye'deki işte 90'lardaki o İslamcı erkeklerin bu kategoriyi büyük ölçüde karşıladığını düşünüyorum. Bunlar böyle hem ekonomik işte yoksunluk hem sosyal dışlanma hem politik izolasyon falan böyle bir ortak bir marjinalleşme hissiyatı. Yani gerçekten marjinalleşmiş olmayabilirler ama hani marjinalleştiklerini düşündükleri böyle bir şeyi paylaşıyorlar. Dolayısıyla böyle bir agresif, rövanşçı, işte intikamcı ve hani violent falan böyle işte protest bir erkeklik üretir postkolonyal toplumlar diyor Cornell. 90'lardaki İslamcı erkeklerde bu şeyi çok net gördüm. Bu rövanşçılığı, bu agresif ve işte değerli marjinallik gibi bir şeyi savunuyorlar mesela. Yani ben sakalımı kesip gizlenebilirdim, okullara girebilirdim, hayatıma devam edebilirdim ama yapmadım, buradayım, sizinleyim gibi böyle bir şeyleri var. Ne açılardan benzediğini düşünüyorum. Bu mücadele, bu hareket doğrudan böyle cinsiyetlendirilmiş bedenler, cinsiyetlendirilmiş işte giyim kodları vesaire, bunlar üzerinden yürüyen bir hareket. Yani böyle sadece sakal ve başörtüsünden bahsetmiyorum. Mesela kıyafet üzerine o kadar çok konuşmuşlar ki, nasıl giyinilmeli, hangi giyim bizi kimlerin yanında konumlandırır falan. İşte kemere bile düşmanlık beslediklerini gördüm mesela. Hani,
kemer.
Erkeklerin kemer takması, onları işte modern erkek yapması falan. İşte mesela alternatif kodlar üretmişler ve bu çok ciddi bir meydan okuma aracı. İşte selefi pantolonlarından bahsediyor. İşte böyle bol cepli, işte gerilla üniformasına benzeyen bir şey. Ya da işte suffa çarşafları. Yani mesela kadına üretmiş suffa çarşafı denen şeyi. Yüzü kesinlikle kapatmıyor bir kere. Bir siyah poşet giymişsin gibi durmuyorsun. Ama çarşaf. Yani onu tamamen kamusal alana çarşafla girebilmek için üretmişler. Tesettürlü ama şık görünüyorsun. Yani böyle tesettürlüsün yine ama böyle varsın yani. Böyle yok gibi bir şey. Böyle hani siyah bir şey geçti yani. Öyle bir şey olmuyorsun yani. Böyle bir şey üretmişler. Bu kodlarla, bu giyim kuşam kodlarıyla falan belli ortamlarda bulunmak, belli alanlara sızmak böyle hem ciddi bir gerilim sebebi kadınlar için, hem de erkeklerin bir kısmı için, hem de böyle bir onur kaynağı. Mesela şöyle şeyler var sürekli: kafedeki tek başörtülü kadın bendim, tek işte uçaktaki tek başörtülü bendim, sanat galerisindeki tek başörtülü bendim falan. Benzer bir radarın bende de olduğunu fark ettim. Yani şu an hani bir yere girdiğimde çok hızlıca bunu görebiliyorum. En tek başörtülü ben miyim? Başka var mı? Yani uçaktaki tek başörtülü bendim. İşte Sibel Arslan MGV'nin bilmem neresinden dönerken, işte 80'ler sonu falan anlatıyor. Mesela uçaktaki tek başörtülü bendim. Çünkü hani uçağa binmek bir ekonomik şey gerektiriyor. Ve hani birçok İslamcı aile bunu yapamıyor falan. Ve böyle müthiş bir haz aldığını söyledi. Hani hazırda bekliyordum. Kim bana ne diyecek falan. Ve kendini bayağı orada bir atmosferin içinde hissediyor. İşte bunu İslamcı erkeklerin bir kısmında da şey yaptım, okudum. Ama fark, yani bana ilginç gelen şey Cezayir'den kadınlardan mesela okudum. Peçenin Allah'ın emri falan olduğunu düşünmüyor asla. Bayağı işte seküler görüşü falan kadınlar Cezayir'de. Ama peçeyle kamusal alana katılıyor. Çünkü onu böyle hem kolonyalistlere bir meydan okuma aracı olarak görüyor, hem de hani sizin demenizle açmayacağım gibi böyle bir şeye dönüşmüş durumda. Yani aslında bu reflekslerin, yani bu hani o yaramazlık hissi, işte sadece varoluşundan rahatsızlık verme hissinin falan çok benzer refleksler yarattığını gördüm. Yani bu kadın erkek beraber yürütülen mücadelelerin çoğunda belki görmüşüm. Mesela ben burada çok ciddi bir nüansla ilerlediğini düşünüyorum ve hatta bayağı patolojik bir şey olduğunu düşünüyorum burada. Yani başkasının bedeni üzerinden yürüttüğü bir mücadeleden, hani hiç o bedeni deneyimle, o var olma halini deneyimlememiş kişilerin bizzat kendileri için onur devşirmesi o mücadeleden mesela bence çok az rastlanır bir şey. Yani çok da irrasyonel bir şey gibi geliyor. Mesela şiirler çok fazla var. İşte şöyle: örtüm benim, örtüm benim. İşte kutsal, kutsal bilmem neyim benim. İşte yazan Recep bilmem ne mesela. Bir böyle direnen, hiçbir şekilde taviz vermeyen, yerlerde sürüklenen falan bacıya müthiş bir böyle erotik şiir tadında metiyeler var. Orada böyle bir ciddi bir kahramanlaştırma. Bir yandan da onun durumunu sürekli psikolojikleştirme eğilimi. Ve yani bunu söylediğim bütün dergilerde gördüm. Böyle bir tane gördüm ve buraya ekledim değil. Bir yandan da sürekli şeyde var tabii, tetikteler. Yani bu her yerden engellenmiş işte kadınlar, kim bilir işlerinde nasıl ihtiraslar büyütüyorlar, nasıl kompleksler büyütüyorlar ki hem işte erkeklerine bu kadar isyankarlaşıyorlar, bir yolunu bulduklarında da nasıl dünyevi hırslar peşinde aslında koşabiliyorlar aynı erkekler. Yani bunu çok ciddi patolojik bir şey olarak görüyorlar. Mesela tepkisel bir kişilik oluşturmuş başörtülüler. İşte psikolojilerinde ve edimlerinde hep sürrealist bir çizgi izlemişlerdir falan. Yani korku içindeler bu arada. Yani bir yere kadar direnseler iyi olur aslında gibi şeyleri var. Tabii bir yandan bu kolonyal erkeklikle benzeşmeyi şuradan da ilişkilendirebiliyorum. Yani tabii ki bir tık Kemalist apartheid diyebileceğim iyi hayatlar yaşama, iyi semtlerde oturma, iyi okullara gitme, iyi kafelerde yemek yeme falan gibi birçok şeyden, iyi şeylerden izole olarak hayat süren kadınlar da aslında bu süreçte o marjinallik şeyiyle, duygusuyla erkeklerin fetih arzusunu da, fetih idealini de aslında sahiplenmiş durumdalar. Bence hani bu üniformalar çırağını bu kadar önemsemek falan, o fetih arzusunun kadınlar tarafından paylaşıldığının da dramatik bir örneği. Burada işte Refah Partisi kadınlara açılmaya çalışıyor. İşte muhafazakar çevrenin şeyli kadınlarını, statü sahibi kadınlarını. İşte Emine Erdoğan mesela o dönemde davet edilmiş. İşte eski manken ama şimdinin işte hidayete ermiş Gülay Pınarbaşı'sı falan davet edilmiş. Ama mesela bence onlardan daha ilginç olan şu. Diş hekimi Filiz diye bir kadın davet ediliyor. Çünkü başörtülü kadınlar arasında böyle hani duvarları açmış da bir kariyer elde etmiş kadın çok az bulunduğu için o dönemde. Hani başörtülü bir diş hekimi varsa böyle bir toplantıya muhakkak davet edilir mesela. Hani böyle bir bağlamdan bahsediyoruz. Yani dünyada İslam feminizmin ortaya çıkışı ya böyle işte postkolonyal deneyimlerden ya da işte şeriat altında yönetilmenin verdiği deneyimlerden falan doğduğunu söylerler. Yani ben burada hem bu işte bir tık Kemalist apartheid diyebileceğim şey ve AKP'nin onu aşma vaadinin falan burada İslam feminizminin ayrı bir su olarak akmasını bir tık açıklayabildiğini düşünüyorum. Bir de maskülen heroizm diye bir şeyden bahsediyor. Yine bu işte İslamcıları, İslamcı erkek kişiliğini falan çözümlemeye çalışırken Cornell. Ve orada şunu söylüyor. Yani bunlar arasında pür pak hanımefendi kadınlar çok ideal kadınlar değil. Yani bunların kadınları İşte direngen olmalı, şiddetli olmalı, eğilmemeli, taviz vermemeli, işte polisin karşısında dik durmalı falan. Ve hani bu yüzden mesela başörtüsünü açmak istemiyor ama bir yandan okula da girmek istiyor falan, bu gerilimi yaşayıp kapı önlerinde ağlayan kadınları çok ciddi aşağılıyorlar yazılarında erkekler. Hani dik duramadı, taviz verdi, bizi işte bizim şeyimizi, görüntümüzü sarstı, hani ağlayan zırlayan Müslüman kadınlar olarak imajımızı sarstı diye. Hani bir yandan da bunun bir işte diğer erkeklere itibar gösterisi olduğunu da gördüm. Yani şöyle bir şeyleri var. Bizim kadınlarımız bizim nasıl erkekler olduğumuzu, sizin işte o hafif meşrep, moda tutkunu, işte süslenmekten başka bir şey bilmeyen kadınlarınız da sizin nasıl erkekler olduğunuzu gösterir gibi bir şeyleri var. Evet. Ve işte böyle bir itibar şeyi var aralarında savaşı. Dolayısıyla böyle pür pak hanımefendiler olmalarını da beklemiyorlar kadınları. Tabii bir de şey var, yani hani kadın dışarıda tabii militan olsun, ciddi cezbeye getiriyor bizi hani bu inisiyatif almaları, kahramanlaşmaları falan, ama evde de şefkatli anne olmaya devam etsin. Kendileri için de böyle çok tutarlı, hani bizim için onu istiyorlar ama böyle hani ikircikli, kendileri için çok tutarlı bir benlik kurgulamış falan değiller. Kendileri için de şöyle bir şeyleri var. Hani ben düşmana şiddetli olurum, agresif olurum, protest olurum ama bacıma karşı işte son derece cansiperane, yüce gönüllü falan olurum. Bu bacılık statüsü bence bayağı çetrefilli bir mevzu. Yani bir yandan Cihan Aktaş mesela bunu şöyle yorumluyor. Kadınlar bu bacılık statüsü sayesinde aslında erkeklerle aynı safta olarak işte kamusal alanda mücadele etmenin meşru zeminini bulmuşlardı diyor, bu bacılığa sırınarak. Çünkü hani çok ciddi şeyi görüyorsunuz. Bu akrabalık kodlarıyla böyle çok cinsellikten azade, bu dünyaya ait olmayan, ulvi bir şey olarak kurguluyorlar bacıyı. Burada ben şunu çok ilginç buluyorum. Normalde işte marşları bu adamların, İşte tağut, devlet, zorbalar, bilmem neler, emperyası alacağız, intikamımız falan, böyle davudi, tok sesler, işte %100 heteroseksüel erkeksi halimizle söylüyoruz. Hani bu vardır genelde. Mesela bu bacıya, bu dünyaya ait olmayan ulvi bacı, işte mesela yemyeşil gövdesinden etrafa mis kokular saçan körpe, tabii çok tipik. Yani mesela gerili kadınların da anlatıları var. İşte nasıl himaye etmek için aslında geri planda bıraktıklarını erkeklerin onları, ama ben şöyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Onlarda bir asgari de olsa eşitliğe tabi olma, bir norm olarak en azından eşitliği kabul etme hali olduğu için bir tık mücadele edilebilir bir zeminleri var. Yani bizimkilerin referans noktası doğrudan eşitsizlik zaten. Yani Allah'ın emanetleri olarak kadınlar. Dolayısıyla hani hangi mücadele, yani bizim en çok bu çerçevenin dışına çıkma ihtiyacımız var bence. 30 yıl öncenin yazısı ve bugün hala aynı ve bu hala sen bilirsin işte Abdullah Büyük çevresinin falan, Ribat'tan aldım bunu. Ailelerimizi nasıl kurtarırız? Nasıl huzurlu aileler, işte hiç çökmeyecek aileler oluştururuz? Sorun kadındaysa ne yapılmalı? 1- Uyarırsın, nasihat edersin. 2- Yatakları ayırırsın, olmadı döversin. Çok net bunu söylüyorum. Peki sorun erkekten kaynaklanıyorsa? geçimsiz olan erkek tarafıysa kadın ne yapmalı? 1. Mehirini bağışlayabilir erkeğe. 2. Nafaka istemeyebilir o erkekten.
Ya paralar.
3. Onu çok geçimsizse ikinci bir eş almaya razı edebilir. Hani sorun erkekteyse kadının yapacağı fedakarlıklar başlığı var da. İşte mehrini vermek, nafakasını vermek, erkeği ikinci eşe razı etmek. Ve işte mesela dövmenin şeylerini tarif ediyorlar. Hani yüzüne vurmamalı, iz bırakacak şekilde vurmamalı, çok canını acıtmamalı, ince bir sopayla dövmeli. Poposuna vurabilir mesela. Popo işte etli bir şey olduğu için o çok kaldırabilir falan. Böyle tarifleri var yani. Ama hani bu birkaç, yani şunu demek istiyorum. Birkaç böyle marjinal erkeğin elinden çıkmış tırvır değil bunlar. Yani böyle çok ciddi bir kere yaygın artı ciddi bir kallavi bir külliyata dayanıyor. Yani bunları böyle 30 yıldır, bu yazı 30 yıl önce çıkmış. Yani 30 yıldır tekrarlayabilmelerinin aslında sebebi fıkhın sabitliği çerçevesinden bir türlü çıkamamaları. Yani onu oradan yani tartışma yürütemezsin bu çerçeveden. Yani çünkü artık yorum kabul etmeyen bir şeye tabi olmuş durumda. Yani bu açıdan nasıl yollar izleyebiliriz yani düşündüğümüzde yani genelde şunları tartışıyoruz kendi aramızda. Bir fıkh, yani bu fıkhı yeniden örmek, yeniden yorumlanabilir bir şey haline getirmek. İşte bu yeniden yorumlama kaynakları işte bir de kadınların okuması, bir de kadınların tefsir yapması falan gibi hareketler çok yaygın ama yetmiyor. Ya da işte şey tartışıyor oluyoruz. Yani işte spesifik olarak şu ayetin, şu hadisin neyi men ettiği, neyi promote ettiği falan üzerinden değil de soyut bir eşitlik tasavvuru üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Yani mesela rızayullah, adil olan Allah falan gibi kavramları kullanıyoruz burada. Mesela şöyle, işte Allah adildir, adil bir düzen istiyor. Dolayısıyla kadın erkek eşitsizliği bu Allah'ın rızasına aykırı bir düzendir falan gibi. Ya da işte Allah kusursuzdur, yaratıcı kusursuzdur, yaratılış da kusursuzdur. O zaman kadın bir yaratık olarak kusurlu olamaz falan gibi. Bir tabi mantık yürütmelerle işi çözmeye çalışıyoruz. Ama bunların dönüştürücü gücü çok zayıf. Çünkü bir meseleyi bir zayıf kulla güçlü kul arasında bir adalet meselesi olarak okuyor. Yani böyle bir iki cins arasında bir ezme ezilme ilişkisi olarak okumuyor. İki, bu erkeklerin elindeki şiddet bilgisine de bir dönüştürücü bir teşebbüsü yok bunun. O orada bekleyecek hala. Yani o kadının eksik, kusurlu, bağımlı olduğu bilgisi orada duracak. Ve hani burada soyut bir eşitlikten bahsedeceğiz. Dolayısıyla dönüştürücü bir gücü olamıyor. Dolayısıyla ben tek yolun böyle bir pür pak bir feminizm içinden konuşmak olduğunu düşünüyorum. Yoksa mesela şöyle şeyler gelecek başımıza. Mesela Pakistan'da bir mescide imamlık adaylığını koyuyor bir kadın. Eser mezunu, yani bayağı muteber bir İslami ilimler şeyi var, tahsili var ve tabii hani kabul edilmeyeceğini bildiği için bir sürü araştırma yapıyor. Yani bayağı ciddi dosyalarla geliyor, adaylığını koruyor ve diyor ki evet, yani ben bunu fıkhen İslami ilimler çerçevesinde ispatladım, kadın imam olabiliyor. Dolayısıyla hani o heyetteki erkekler buna dair bir şey, bir tartışma yürütemiyorlar. Bunu reddedemiyorlar. Bu sefer diyorlar ki tamam, işte dinen senin imamlığın, imamlığa adaylık koymanda bir sakınca yok ama bizim kültürümüze aykırı. Orada bir yerde tıkanıyorsun. Dolayısıyla bu çerçevenin dışına çıkmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu kadınlar benim gördüğüm kadarıyla böyle evlerine hapsolma konusunda ciddi bir itirazları var. Yani eve hapsolmak isteyen kadınlar değil. Bunu çok ciddi dile getiriyorlar. Ama tabii hani kariyer yapamıyor, işte istihdamda yer alamıyor vesaire ve hani kendini böyle gönüllü faaliyetlere adamış kadınlar genel. İşte kermes işçiliği, hayırsever faaliyetleri, ders halkaları vesaire. Tabii İslamcı erkekler için bu görece makbul bir şey. Çünkü hani evde kadınlar kendi içinde oyalanıyor gibi bir şey var. Artı bir de şey var tabii. Yani bu adamların idealindeki ev, aile, kadın imgesi şey değil böyle. Az önce de bahsettiğim gibi temizlik yapsın, çocuğa baksın, dizi izlesin, işte kısır yesin falan değil. Yani bayağı böyle kalifiye kadınlar istiyorlar ama bu kalifiyeliğini işte çocuklarına yatıran, o ailenin bütünlüğüne yatıran falan kadınlar istiyorlar. Ama tabii bekledikleri gibi gitmiyor her şey. Mesela Sibel Refah Partisi'nde çalışan kadınların bizzat siyasi hareketin başarısı için evlerini nasıl ihmal ettiği, erkeklerin, bizzat Refah Partili erkeklerin nasıl bundan dolayı çatışmalar çıkardığını, hani tamam siyaset işte davamız falan filan ama hani bu bulaşıklar ne olacak, yemek yok falan gibi şeyler söylediklerini anlatıyor. Bu Hidayet Hanım da mesela şeyden bahseder, yani bu eşit yoldaşlar üniversitede tanışıp evleniyor, dava arkadaşları falan ama sonra bu karı koca arasındaki asimetrik ilişkiye geçtiğinde kadınlar bir Müslüman kadınlar arasında böyle bir hani aile Yani ne oldu şimdi eşit dava arkadaşıyken bir anda ben bu statüye düştüm diye böyle bir aile içi rolleri sorgulamanın ivme kazandığını söylüyor. Keza Mualla da benzer bir şeye işaret ediyor. Refah Partisi bizzat kadınların aslında özel alandan taşması ve orada bir emek kurması üzerine falan bir zafer kazanıyor. Ama bu zaferden sonra tabii kadınları tekrar eve sepetlemek istiyorlar. Tabii bu benzer bir şeyi işte Mazlum Derden Kadınlar olarak da anlatabiliriz. Yani birçok aslında kadın için tanıdık bir deneyimdir bu. Hatta AKP içinden kadınlar bile işte başörtüsü yok, aday yoksa oy da yok kampanyası aslında benzer bir şey söylediler. Yani başörtüsüne özgürlük diye böyle kendini paralayan erkeklerin bu işin kanunlarına da çok vakıf olmadığını düşünüyorum. Yani bir kere mücadeleyi tattığında eve dönmen zordur ve hani eve döndüğünde de hani o eski halinden eser yok şimdi. Onu o kanundan çok haberdar değiller. Yani bu kadınlar tabii ki böyle işte iyi tebliğciler, iyi kalifiye anneler falan olmak için bir şekilde eğitim hayatına girse bile işin sonunda çalışmak da istediler. İşte meclise de girmek istediler. İşte hatta eşit işe eşit ücret falan bile istediler yani. Ve bu işin buraya geleceği aslında çok belli. Yani böyle Nisa giyim gibi, Büşra giyim, işte Furkan giyim gibi falan abidik gubidik firmaların böyle işte düşük ücretli, sigortası, düşük kozlu çalışanları olmaya dair çok ciddi itirazları var bu dergilerde de şey yaptıkları, yakındıkları. Ve hani mesela şeyden çok bahsediyorlar. Ailenin kızı olarak görünmek istemiyorum. Hani eşit işe, eşit itibar da istiyorum aynı zamanda. Mesela işte bir avukatlık, bir hukuksal danışmanlık şeyinde, bürosunda çalışan kadın şey söylüyor. Yani ben teoriden bahsettiğimde bir türlü bu başörtüsüne yasağı davalarına falan da bakıyorlar. Ben hukuki teori bilgiden bahsettiğimde, teorik bilgiden bahsettiğimde beni kimse dinlemiyor. Yani benden sadece ağlamamı, zırlamamı işte yani ben o dönem ne kadar acılar çekmiştim, o dönem ne kadar bedeller ödedim falan benden sadece bunu bekliyorlar diyor. Ben ne zaman teoriden bahsetsem adamlar çaya çorbaya dalıyor diyor. Ve hani bu muhafazakar patronların nasıl olsa işte aile reisi değil diyerek çok kolay gözden çıkarılacak elemanları olmaya da itirazları var. Bu yüzden böyle daha güvence vadeden, daha böyle istikrar vadeden kariyerler peşinde koşuyorlar. Dolayısıyla yani böyle hani mücadelenin dümeni bu kafir devletten falan Müslüman erkeklerin iktidarına kırılmak zorunda kalıyor. Koşullar bunu oluşuyor ve kırıyorlar da yani. Ama tabii bugün hala mesela Saadet Partisi'nin kadın kolları başkanı adı Mustafa. Ve yani hala şeyi görüyoruz. Bu eşitliği mahiyet ve takva bağlamında tartışıyorlar genellikle. Yani kabaca şey bağlamında. Kadın da yeteri kadar namaz kılarsa o da cennete gidebilir. Yani neresi eşitsiz ki bunun falan gibi böyle bir şeyleri o var. Ve hani bu koca koca meselelerin hala haram helal dikotomisi içinde tartışılması falan da çok sürüyor. Benim izleyebildiğim seyir üzere çok ciddi bir kopuş potansiyeli de var. Yani bu kopuş potansiyeli bazen komple başörtüsünden ve İslam'dan kopuş olarak da görünebiliyor. Ya da işte karma İslamcı örgütlerden kopuşumuz, kendi mecralarımızı oluşturmamız. Ya da işte bu kallavi, işte itibarlı İslamcı abileri artık burun kıvırmamız, hatta onlara açıktan meydan okuyabilme şeyini kendimizde bulmamız olarak. Hatta boşanma olarak. Yani en belirgin kopuş bence artık kendimize feminist demekten geri durmayarak yani ilerliyor bu potansiyel. Ve hani bunun bayağı bu şehadet getirmek gibi bir şey olduğunu düşünüyorum artık. Yani bir kere feministim diyorsun ve böyle bilmem kaç yüzyıllık İslam tarihinin çelişkilerini tek başına çözmen gerekiyormuş gibi bir psikolojik yükten kurtuluyorsun. Bu ikinci kuşağın feministim demeden feminizm savunma gerilimini boşluğa salmış olduğumuz için ciddi bir hareket alanı açıldığını düşünüyorum bize. Yani bu kafirden erkeğe geçişin. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Aynen.
Bu kayıt 28 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.